Ayrım 6, Ernesto Che Guevara Punta del Este, Latin Amerika için alternatif bir kalkınma projesi, sayfa 51. Gerçekten bir yol seçmek için. Che'nin olağanüstü CS toplantısının 7. oturumunda yaptığı konuşma, 16 Ağustos 1961. Sayın Başkan, Sayın Delegeler, Küba sonuç bildirgesinin kabulüne yönelik genel oylamaya katılmaması gerektiğini düşünüyor ve bu katılmama gerekçelerini bazı ayrıntılarıyla sizlere açıklayacak. Sayın Başkan, delegasyonumuz başlangıç oturumları sırasında yaptığı konuşmada kalkınma için birlik toplantısının barındırdığı tehlikelere karşı uyardı ve bu toplantıda Küba devrimini izole etmeye yönelik bir manevranın ilk işaretlerini gördüğünü ifade etti. Diğer yandan Küba delegasyonu sadece gerçekleri değil aynı zamanda halklarımızın arzusunu da yansıtacak bir toplantı karar metnine ulaşmak maksadıyla buraya uyum içinde bir çalışma gerçekleştirmeye, devrimimizin kılavuzu olan ilkelere uygun bir biçimde tartışmaya ve ortak bir eylemi bütün ülkelerle birlikte koordine etmeye hazır olarak geldiğini de açıkça dile getirdi. Ancak Küba delegasyonu bu yöndeki beklentilerinin tam olarak gerçekleşmediğini üzülerek görüyor. Küba Sayın Başkan kendi bakış açısına göre Amerika kıtasına acı veren, kalkınmasını sekteye uğratan ve onu yabancı tekerlerin elinde bir oyuncağa dönüştüren temel sorunların birçoğuyla ilintili 29 tane çözüm önergesi sundu. Küba hedeflerin küçüklüğüyle kullanılan ifadelerin büyüklüğü arasındaki çelişkiye dikkat çekti. Burada kadere meydan okumaktan bahsedildi. Amerika kıtasının refahını sağlayacak olan bir birlikten söz edildi ve bir sürü tumturaklı laf kullanıldı. Ne var ki sıra demokratik kalkınmanın önümüzdeki 10 yıllık ritmini belirlemeye geldiğinde karşımıza çıka çıka kişi başına düşen gelirde yıllık net %2,5'luk bir büyüme oranı çıktı. Bu büyüme hızıyla pek tabii ki yüksek bir yaşam standardını simgeleyen ama öte yandan ulaşılamaz bir amaç ya da dünyanın ve Amerika kıtası ülkelerinin hadlerini aşan bir hedef olarak kabul edilmemesi gereken Birleşik Devletler'in şu anki seviyesine ulaşmak için aşağı yukarı bir asır gerekecek. Ayrıca az gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerin kalkınma süreçlerinin günümüzdeki büyüme oranlarında kalacaklarını baz alan bir hesaplamayla, bu tabii ki bilimsel temeli olmayan bir hesap, sadece bazı düşüncelerin ifadesine aracılık ediliyor. Az gelişmiş ülkelerin kişi başına düşen milli gelir rakamlarında gelişmiş ülkeleri yakalamaları için 500 yıl beklemeleri gerekecek. Biz Küba olarak Amerika kıtasının durumu şu andaki gibi olduğu sürece zaten bu ekonomi konferansı da durup dururken düzenlenmedi. Çok büyük amaçlardan söz edip ortaya küçücük hedefler koyamayacağımıza inanıyoruz. Eğitim ve sağlık alanındaki hedefler de oldukça mütevazı. Hatta bunların bazıları UNESCO gibi uluslararası kuruluşların daha birkaç yıl önce açıkladıklarından bile daha düşük seviyede. Ülkemiz bu hedeflerden bazılarını şu anda aşmış durumda. Bir bütün olarak ise 5 yıldan önce hepsini aşmayı düşünüyoruz. Konut konusunda hedefler belirgin değil. Aynı şekilde sınai kalkınmanın ne düzeyde olacağıyla ilgili nitel bir tanımlamaya da rastlamıyoruz. Tarım alanındaki hedeflerde de bazı belirsizlikler saptıyoruz. Ayrıca büyük toprak sahiplerine ait çiftliklerle çok daha küçük çiftlikler aynı düzlemde ele alınıyor ve Amerika kıtasındaki birçok ülke ekonomisine zarar veren yabancı menşeli büyük çiftliklerin eylemlerine hiç değinilmiyor. Küba'nın buradan çıkardığı sonuç şu, eğer daha önce ilan edilen bu hedeflerin birçoğu bize sunulan orijinal belgelerdeki gibi kalır ve dışarıdan gelen doğrudan özel yatırımlar sistemi de hiç değişmezse, Amerika kıtası halklarının hakkı olan daha yüksek standartlarda bir yaşamı onlara sunmak için gereken temelleri oluşturmak asla mümkün olmayacaktır. Zira yüksek büyüme oranlarını yakalamanın ön koşulu, sağlıklı bir ekonominin temellerini kurmaktır. Ayrıca Küba delegasyonu konferans süresince her fırsatta kalkınma için birlik adı verilen proje kapsamındaki kaynakların dağıtım mekanizmasının ne olduğunu ve Küba'nın bu kaynaklardan pay alıp alamayacağını sordu. Bu iki soru hiçbir zaman yanıtlanmadı. Küba Latin Amerika ekonomik entegrasyonu ile ilgili olarak entegrasyonun her derde deva bir ilaç olmadığını ve temelde sosyoekonomik reformlara alternatif oluşturmadığını dile getirdikten sonra değişik ekonomik ve sosyal örgütlenme biçimlerine sahip ülkelerin bu entegrasyona dahil olup olamayacağını sordu. Zira Küba sosyoekonomik özelliklerinin dikkate alınması şartıyla Latin Amerika ekonomik entegrasyonuna katılmaya hazırdır. Küba ayrıca sıkı şartları olan bir entegrasyona katılmanın ön koşulunun ülkelerin kendi topraklarının tamamı üzerindeki egemenlik haklarının tanınması olduğunu belirtti ve bu konuda Küba toprakları içinde yer alan Guantanamo'yu ve Panama kanalını somut örnekler olarak gösterdi. Küba'nın bunların dışında kimisi bazen ortaya konuluş amacından bir hayli uzaklaştırılarak da olsa, bir şekilde toplantının nihai metnine giren bir dizi başka talepleri de oldu. Ancak bütün üye ülkelere ait gemiler ve uçaklar için garanti verilmesi gibi diğer bazı talepleri ise görüşülmedi bile. Ham maddelerle ilgili olarak fiyatların ve ürün piyasalarının istikrarsızlığına değinildi. Ekonomik saldırganlık açıkça ortaya konulduktan sonra bunun cezalandırılması ve yasaklanması istendi. Ham madde üretimini artırmak, yeni ihraç ürünleri eklemek ve yeni pazarlar açmak, burada yıllık %10'luk bir genel büyüme oranına sahip olan sosyalist cephe pazarı açıkça işaret edildi. Suretiyle Latin Amerika ülkelerinin ihracatlarını çeşitlendirmeleri gerektiği vurgulandı. Küba ham madde sübvansiyonlarını ve dumping uygulamalarını eleştirdi ve ihtiyaç fazlası tarım ürünlerindeki yığılma ve ya da stratejik maden rezervlerinin ham madde piyasaları açısından oluşturabilecekleri risklere dikkat çekti. Küba'nın önerileri ve uyarıları bazı ülkeler arasında yankı buldu. Küba bir yönüyle de diğer bazı ülkelerin düşündüklerini dile getirmiş oldu. Zira bunların çoğu doğal olarak bütün az gelişmiş ülkelerin ortak sorunları arasında yer alıyor. Öte yandan sonuç bildirgesi fikirlerin ortaya çıkışını tetikleyen esas nedeni bütün rahatsız edici yönlerinden arındıracak şekilde neredeyse tamamen törpüledi. Mesela Küba delegasyonu ithalat kısıtlamalarının ve ham maddelerin üretimindeki sübvansiyonların sanayileşmiş ülkeler tarafından tamamen ortadan kaldırılmasını savunurken, sonuç bildirgesinde sadece eğer mümkünse söz konusu kısıtlamanın tamamen ortadan kaldırılana kadar kademeli olarak yumuşatılmasından bahsediliyor. Belirli bir neticeye götürecek olan somut önerilerin ortaya atıldığı birçok örnekte bunun benzeri durumlar yaşandı. Somut öneriler içinde mümkün olursa, kurallar dahilinde, şartlar buna izin verdiğinde, eğer böyle gerekirse ya da eğer buna izin verirlerse ve benzeri türünden terimlerin sıklıkla geçtiği belirsiz açıklamalara dönüştü. Bu şekilde kaçış cümlecikleri kaşla göz arasında metne sokuşturuluyordu. FAO'nun verilerine göre şunu söyleyebiliriz ki, Birleşik Devletler 1955 yılında tarımda fiyat sübvansiyonu için elimizdeki verilere göre 2 milyar 525 milyon dolar yani bir yıldan beri birlik ülkelerine verdiği miktarın çok üzerinde bir rakam harcadı. FAO, Food and Agriculture Organization, Gıda ve Tarım Örgütü, çevrenin notu. Buradan çıkan sonuç belgesi Birleşik Devletler'in ülke içi sübvanse edilmiş üretim miktarının artmaya devam etmeyeceğini bile kesin olarak garanti altına almıyor. Küba'nın küçük ve az gelişmiş ülkelere hiçbir üye ülkenin hatta sanayi kalkınma açısından diğerlerine nazaran daha özel koşullara sahip olan o güçlü ülkenin bile egemenlik haklarını zedelemeden üzerinde uzun süredir konuşulan o yeni dönemin başladığının tam garantisini verecek olan bir anlayışı teyit edebilecek etkin çözümlere ulaşmaya çalışırken yapıcı bir tutumla ortaya attığı bütün önerileri alt alta sıralamaya kalksak çok uzun olacak. Daha sonra bize dün sunulan üzerinde çalıştığımız ve Küba'nın bu toplantı boyunca defalarca olduğu gibi kimi oldukça derin, kimi ise biçimsel birçok çelişkili nokta bulduğu için çekimser oy kullandığı bildirge yayınlandı. Temel nokta şu ki Birleşik Devletler bir kez daha Küba'nın sorularını yanıtsız bıraktı. Suskunluğun olumsuz bir yanıt olarak yorumlanması gerektiğinden hareketle Küba kalkınma için birliğe katılmayacak. Zaten üyelerinden birinin hiçbir şeye katılmayacağı bir birliğin devam etmesi zor olacaktır. Bu kararı almamızın bir diğer nedeni ise ekonomimizin biçimini bozmak ve uluslararası politikalarımızı dış merkezlerden dikte ettirip elimizi kolumuzu bağlamak suretiyle sorunlarımızın esas kökenini oluşturan yabancı tekerleğin varlığına hiç değinilmemesi. Ekonomik saldırganlık cezalandırılmadı. Bu tür saldırganlığın neden olduğu sıkıntıları bütün şiddetiyle bizzat yaşayan Küba'nın en önemli taleplerinden biri buydu. Ülkelerin ekonomik yapısını değiştirecek olan parasal konularda yaşanacak değişimler olduğu fikrinden hareketle, Amerika kıtasının sorunlarının bir para politikası aracılığıyla çözülebileceğinde ısrarcı olunuyor. Oysa biz, halkların kalkınması için gereken koşulların varlığını belirleyebilecek yegane şeyin üretim ilişkilerinde yaşanacak tam bir yapısal değişim olduğunda diretiyoruz. Herkesin bildiği gibi insanın, İnsan tarafından sömürülmesine son verme kapsamında felsefi bir bakış açısıyla Küba'da yasaklanan, topraklarımız üzerinde artık neredeyse hiç görünmeyen ve bundan sonraki kalkınma süreçlerinde de yer almayacak olan serbest pazar konusunda da hata yapılıyor. İşte bütün bunlardan ötürü sayın delegeler Küba bu belgeyi imzalayamaz. Diğer yandan burada yapıcı bir çalışma sergilendiğini tarihe not düşmek istiyorum. Konferans boyunca Küba'nın kendisini yalnız hissetmediğini tarihe not düşmek istiyorum. Küba'nın davet edilmediği birçok toplantı düzenlendi ve orada yapılan karşılıklı konuşmaların içeriği hakkında peşin hükme varamam tabii ki, ama bu toplantıların birçoğunda başlıca konunun Küba olduğunu biliyoruz. Ayrıca şunu da biliyoruz ki o toplantılara iyi dostlarımız da Küba lehine bir tutum sergileyen, ideallerinin ve fikirlerinin sonuna kadar arkasında duran insanlar da katıldılar. Konferansın sonuna uyum içinde ulaşabilmemiz de bu sayede oldu ve niyetimizin Amerikalılar arası yapının diğer ülkelerin tamamının en tepedekine bağımlı olduğu bir biçimde değil, gerçek bir bağımsızlık ve halkların dostluğu temelinde genişlemesine katkı sağlamak olduğunu herkese gösterebildiğimize inanıyoruz. Küba'nın bu konferanstan bazı kazanımlar elde ettiğini düşünüyoruz ve en önemlisi, Küba delegasyonu sonuç bildirgesini imzalayamayacak olsa da Amerika kıtasının önünde yeni bir perspektifin açıldığına inanıyoruz. Paragraflardan birinde serbest pazar felsefesine sahip olanlardan farklı rejimlerin varlığının gayet açık bir biçimde tanındığı kanaatindeyiz ve buna bağlı olarak da bu Amerika ülkeleri toplantısında kendisini diğerlerinden farklı kılan, ancak buna rağmen onu belgede bütün açıklığıyla tanımladıklarına göre bütünün bir parçası olmasına mani olmayan, bir dizi özellik sergileyen bir ülkenin varlığının tanındığını düşünüyoruz. İşte bu nedenle Amerika kıtasında barış içinde bir arada yaşamaya yönelik ilk bağın ülkeler arasında oluştuğunu ve bizim hükümetimize ve sistemimize kararlılıkla karşı olan diğer ülke hükümetlerinin en azından Küba devriminin geri dönülmezliğini ve yönetim sistemi hoşlarına gitmese bile bütün özellikleriyle birlikte bağımsız bir ülke olarak tanınma hakkını kabul etmeleri yolunda ilk adımın atıldığına inanıyoruz. Birleşik Devletler Hükümeti bu belgenin bütün bölümlerinin lehinde oy kullandı ve biz inancımız şudur ki Amerika'nın bu bölgesinde felsefesi serbest pazarınkinden farklı rejimlerin var olabilmesine yeşil ışık yakarak da olumlu bir adım atmıştır. Bunun gerçekten çok olumlu bir adım olduğuna inanıyoruz. Birleşik Devletler ile ülkemiz arasında yaşanan ve birçok tartışmanın yanı sıra dünyanın bu kesimindeki bazı konferansların da nedeni olan sorunları çözmeye her zaman hazır olduk ve bunları her yerde görüşebileceğimizi, ama tek şartımızın bu görüşmeler için herhangi bir ön koşul öne sürülmemesi olduğunu sürekli olarak dile getirdik. Hükümetimiz bu konudaki tutumunun devam ettiğini hepinizin önünde bir kez daha tekrarlıyor. Ancak yanlış anlaşılmasın, bunu yapmaktaki amacı herhangi bir yakınlaşma arayışı ya da bir tür ateşkes talebi değil. Sadece tavrını net bir şekilde ortaya koyup bütün dost ülkeler önünde Küba'nın kıtadaki bunu arzulayan bütün halklarla dostluk içinde yaşamaya hazır olduğunu vurgulamak istiyor. Öte yandan ortamdaki tehlikenin hala sürdüğünü düşünüyoruz. Bu toplantıların bir şekilde Küba konusunun ele alınacağı bir Dışişleri Bakanları toplantısıyla bağlantılı olduğunu herkes gibi bizim de bildiğimizi söylemezsek, Küba devriminin her zaman açık sözlü olma özelliğinden nasibimizi almamış oluruz. Bu toplantının lehine oy toplama amacıyla birçok seyahatin yapıldığı da bilgimiz dahilinde.
Bu arada yapıcı nitelik taşıyan yeni bir olguyu açıkça ortaya koyalım. Bundan birkaç yıl önce Dışişleri Bakanları Guatemala'ya mahkum etmek için toplandılar ve daha sonrası için bir ekonomik konferans kararlaştırıldı. Costa Rica'da aşağı yukarı bunun aynısı oldu. Bugünse daha sonra Dışişleri Bakanlarını toplamak için önce ekonomik bir konferans toplanıyor. Bunun ileriye doğru atılmış büyük bir adım olduğunu düşünüyor ve o Dışişleri Bakanları toplantısının hiç olmamasını arzuluyoruz. Böylece o ileriye doğru atılmış adım daha da büyüyecektir. Ama şimdi dünya halkları açısından hayati bir önem taşıyan ve önemi Amerika kıtasına da yansıyan, içinden geçtiğimiz bu dönemin en temel ikilemi ortaya konuyor. Delegelerin birçoğu, belki de tamamı şunu sordular: eğer kalkınma için birlik başarısız olursa sonra ne olacak? Bu son derece önemli bir soru. Birleşik Devletler halkların baskısına karşı artık daha hassas. Amerika kıtasında durumun bütün dünyada olduğu gibi bir hayli gergin olduğunu ve emperyalist rejimin üstlerini ciddi biçimde tehdit etmeye başladığını gördüğü için buna bir çözüm aramak gerekiyor. Bu kalkınma için birlik projesi emperyalist ekonominin çerçevesi içinde bir çözüm arayışıdır. Biz kalkınma için birlik projesinin bu şartlar altında başarısız olacağını düşünüyoruz. İlk olarak hiç kimse kendisine yönelik bir saldırı olarak algılamasın, ama bahsi geçen 20 milyar doların önümüzdeki yıllarda kullanılabileceği konusunda şüphelerim var. Büyük ülkenin idari sisteminin çıkardığı zorluklar o kadar meşhurdur ki bazen sanırım bugün olduğu gibi 5 milyon dolarlık dış kredileri bile yeniden gözden geçirmekle tehdit eder. Bu kadar küçük miktarlar için bile öyle bir tehdit yaşanıyorsa, burada belirlenen büyük miktarlar için neyle karşılaşacağını düşünmek size kalmış. Ayrıca bu borç paranın temel olarak serbest pazarı teşvik etmek için harcanacağı bütün açıklığıyla ortaya kondu. Amerika kıtası ülkelerinin her birinde, neredeyse hepsinde, yerleşik olan emperyalist tekeller hiçbir biçimde sanık sandalyesine oturtulmadığına göre, verilen kredilerin o ülkelerdeki yerleşik tekelleri kalkındırmaya yarayacağını varsaymak da mantıklıdır. Bu, sanayide ve iş dünyasında belli bir canlılık yaşanmasını kuşkusuz tetikleyecek ve işletmelerin kârlarını artıracaktır. Bu, Amerika kıtası ülkelerinin neredeyse hepsinde uygulanan serbest para hareketleri rejiminde Birleşik Devletler'e doğru daha fazla sermaye ihracı anlamına gelecektir. O derece ki kalkınma için birlik en sonunda tekelci yabancı şirketlerin Latin Amerika ülkeleri tarafından finansmanına dönüşecektir. Ancak bütün bunların dışında sonuç bildirgesinin hiçbir yerinde ham madde fiyatlarını belli bir düzeyde tutma gibi temel noktalarla ilgili kesin bir karar, bu fiyatların düşmesini engelleyecek herhangi bir unsur ve bunları mevcut seviyelerinde tutmaya yönelik hiçbir mecburiyet olmadığına göre, önümüzdeki yıllarda bugünkü eğilimin sürmesi ve Amerika kıtasındaki ham madde fiyatlarının her geçen gün daha fazla düşmesi kuvvetle muhtemeldir. Böyle bir durumda Amerika kıtası devletlerinin her birinin ödemeler dengesinde her geçen gün daha büyüyen bir açığın olacağını ve buna ayrıca yabancı tekellerin dışarıya sermaye transferinin de ekleneceğini tahmin etmek zor değildir. Bütün bunlar beraberinde kalkınma için birlik projesiyle öngörülenin tam tersini, yani kalkınmanın sekteye uğramasını getirecektir. Kalkınmanın sekteye uğraması daha fazla işsizliğe neden olacak ve işsizlik de reel ücretlerde bir düşüş anlamına gelir. Bunun üzerine yeterince gelir elde edemediği için açık veren devlet bütçelerini denkleştirmek için hepimizin yakından tanıdığı enflasyonist bir süreç başlar. İşler o raddeye varınca da Uluslararası Para Fonu IMF baskın bir rol oynamak üzere neredeyse bütün Amerika kıtası ülkelerine girecektir. Amerika kıtası devletlerinin ne yapacaklarını gerçekten karar vermek zorunda kalacakları nokta burası olacaktır. O gün geldiğinde önlerinde sadece iki seçenek olacaktır. Bütün sonuçları göze alıp halkın memnuniyetsizliğiyle karşı karşıya gelmek ya da bizim ekonomilerimiz için büyük önem taşıyan dış ticaret serbestliğini başlatmak, yani bağımsız bir ekonomi politikası geliştirmek, ülke içindeki bütün güçlerin kalkınmasına teşvik etmek ve tabii ki bütün bunları dünyanın diğer bölgelerindeki ülkelerle ticaretin geliştirilmesinin şartı olan bağımsız dış politikalar çerçevesinde yapmak. Tabii ki bütün ülkeler bunu yapamazlar çünkü bunu yapmak özel koşullar gerektirir. İlk olarak büyük bir cesaret ister. Bugün içinde yaşanılan rejimde hükümetlerin ekonomi ve dış politikalarını ciddi biçimde değiştirmeleri ve bunun sonucunda da yabancı tekellerle çatışmaya girmeleri gerekecektir. Kitleler vatandaşlarının yaşam standardını korumak için çatışmaya giren hükümetleri destekleyeceklerdir. Ancak kitleler birbirine destek verdikleri zaman ondan bazı taleplerde de bulunurlar. Bu durumda hükümetler nasıl kurtulacaklarını her zaman bilemedikleri çift yönlü bir tehditle karşı karşıya kalırlar. Bir tarafta emperyalist tekellerin baskısı, diğer tarafta ise her zaman daha fazlasını talep eden kitlelerin baskısı. Gerçekten bir yol seçmek için mevcut yapıları yıkmak, kitlelerin yanında yer almak ve komple bir devrimi başlatmak gerekecektir. Ama biz burada devrimden bahsetmiyoruz. Hükümetlerin devrimci süreçlerin neticesi olan patlamaya kadar gitmeden seçebilecekleri diğer bir yoldan bahsediyoruz. Böyle bir ikilem karşısında hükümetlerin şunu bilmeleri gerek. Eğer sorunla karşı karşıya gelmek, kitlelerin taleplerinin önemli bir kısmını karşılamak ve yabancı tekellerin karşısında boyun eğmemek için gereken cesaretleri varsa belli bir süre içinde zorlukların üstesinden geleceklerdir. Ancak tarihsel örneklere baktığımızda üzülerek müşahede ediyoruz ki böyle bir ikilemle karşı karşıya kalan hükümetler kitlelerin baskısından korkarak tekellerle ve onların ülke içindeki temsilcisi ulusal burjuvazi ile ittifak yapıyor ve baskıcı politikalar uygulamaya başlıyorlar. Bu tür bir politikanın başarıya ulaşması içinse sadece güçlü, yırtıcı, daha iyiye ulaşma konusunda arzulu ve ideallerinin bilincinde olan bir burjuvaziye sahip olmak yetmez. Elinizde aynı zamanda Amerika kıtasının ve dünyanın güncel durumunu iyi bilen bir ordu da olması gerekir. Böyle bir şey olur ya da olmaz. Bu bizim yanıtlayabileceğimiz bir soru değildir. Diğer yol halkın memnuniyetsizliğininkidir. bu koşullar altında halkın memnuniyetsizliği giderek artar ve öyle bir noktaya ulaşır ki bir kez daha iki tarihsel seçenek arasında kalınır. Ya genel seçimlere gidilip hükümet değiştirilir ve kitlelerin iktidara doğrudan katılımıyla yeni bir tanesi başa geçer ya da bir iç savaş durumu ortaya çıkar. Eğer bir hükümet kitlelerin katılımıyla iktidara gelirse, taleplerini elde etmek için her geçen gün daha ısrarcı olan kitlelerle, farklı toplumsal katmanları savunan ve ellerinde hala silahları olan ulusal ordu arasında yine büyük çekişmeler yaşanacaktır. Bu da başka bir iç savaşın filizidir. Eğer devleti yönetenler bir şekilde kitlelerin hareketini etkisiz hale getirip devlet aygıtının disiplinli bir şekilde işlemeye devam etmesini sağlasalar bile bir iç savaş tehlikesi sürekli olarak onların üzerinde olacaktır ve Küba bu tür iç savaşlarda herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını şimdiden ilan eder. Ve ilk başlarda sarp bölgelerdeki zor koşullarda başlayan bu tür savaşlar yavaş yavaş düzlüklere inecek, ardından kentlere sıçrayacak ve halk kitleleri günün birinde politik gücü eline geçirecektir. Bu Sayın Başkan ve Sayın Delegeler, Küba'nın hepinizin önünde vermek zorunda olduğuna inandığı bir mesajdı. Küba, kalkınma için birlik projesinde gerçekte ne görüyor, kalkınma için birlik projesinin olası tehlikeleri nelerdir ve eğer bütün uluslararası toplantılar bugüne kadar olduğu gibi sadece güzel konuşma turnuvalarına dönüşürse, halkların geleceğini nasıl görüyor? İşte bu yüzden Küba, Punta del Este bildirgesinde yer alan temennilerin büyük kısmına karşı hala sempati beslese de şu an için onun altına imzasını atacak koşullarda olmadığını üzülerek ifade ediyor. Bütün kıta halkları için dostluk dileklerini tekrarlıyor, her türlü çift taraflı sorunu, her Amerika ülkesiyle görüşmeye hazır olduğunu açıkça ortaya koyuyor ve Küba delegasyonunun müdahalelerini, konuşmalarını, uyarılarını ve bazen belki de tekrara kaçıp sıkıcı bir hale bürünen açıklamalarını dinlerken sergiledikleri işbirliği anlayışından ötürü sayın delegelerin hepsine teşekkürlerini sunuyor. Kalkınma için birlik projesinin bir aldatmaca olduğu gözler önüne serildi. CS toplantısıyla ilgili olarak Küba televizyonunda yayınlanan özel program 23 Ağustos 1961. Sunucu: İyi geceler sayın seyirciler. Önceden duyurduğumuz gibi Küba halkının Punta del Este konferansı ile ilgili olarak bilgilendirmek üzere bu gece aramızda devrimci hükümet ekonomi bakanı Dr. Ernesto Guevara var. Latin Amerika ülkelerinin kendisine karşı sinsice örgütlenilmeye çalışıldığı bu konferansta Küba'nın temsil edilme biçimi, hasımlarımız dahil olmak üzere herkesin saygısını ve tabii ki tüm Kübalıların şükranlarını kazanmıştır. Hepinizin bildiği gibi Dr. Guevara Punta del Este konferansının ardından önce Buenos Aires'i ziyaret edip Devlet Başkanı Frondizi ile daha sonra da Brezilya'da Devlet Başkanı Quadros'la görüştü. Burada kendisine Brezilya Devleti'nin en üst düzey nişanı olan Cruzeiro de do Sul madalyası takdim edildi. Bütün bunlar bu geceki programın önemini kuşkusuz artırıyor. Öncelikle genel bir durum değerlendirmesi yapması için ilk sözü Dr. Guevara alacak ve bunun ardından her zaman olduğu gibi gazeteciler kendisine sorularını yöneltecekler. Komandante Ernesto Guevara, binbaşı gerilla ordusunda en yüksek rütbedir. Çevrenin notu. Pekala yoldaşlar. Gazeteci yoldaşların sorularını yanıtlamaya geçmeden önce bu konferansın sonuçlarının ilk başta hangi niyetlerle düzenlendiğinin ve bu konferans süresince Küba ve diğer ülkelerin oynadıkları rolün mümkün olduğunca kısa bir sentezini yapacağım. Ama hepsinden önce biraz konu dışına çıkıp bugün ulusal bayramlarını kutlayan Romanya Büyükelçisi'ne buradan iyi dileklerimi göndermeme izin verin. Bu programa katılacağımı çok önceden söylediğim için onun nazik davetini geri çevirmek zorunda kaldım. Sözlerimize CS konferansının ne olduğunu açıklayarak başlayacağız. CS, Amerika kıtasının ekonomik sorunlarıyla meşgul olup geleneksel olarak Kuzey Amerikalı emperyalist etkiyi üzerinde hisseden ve bugüne kadar tamamen buna uygun olarak hareket ettiği düşünülen Amerikan Devletleri Örgütü'nün bir yan kuruluşudur. Ekonomi Bakanları Konferansı, yoldaş Luis Gomez Vanguemert'in yaptığı küçük hata sanırım buradan kaynaklanıyor. Zira ben ekonomi bakanı değilim ama konferans ekonomi bakanları arasındaydı. Kennedy tarafından dile getirilen kalkınma için birlik projesinin temellerini oluşturmaya yönelikti. Ve tabii ki Latin Amerika ülkelerini Wall Street'in finans kuruluşlarına daha fazla zincirlemek, Küba'yı abluka altına almak ve eğer yapılabilirse Küba'ya karşı düzenlenecek bir sonraki saldırıyı örgütlemek de toplantının diğer amaçlarıydı. Bu yüzden biz oraya giderken çok önemli ve her zamankinden biraz farklı görevler üstlenmiştik. Görevlerimiz arasında Latin Amerikalı kardeş cumhuriyetlerle birlikte çalışmak, halkların menfaatleriyle daha çok örtüşen planlar yapılması için konferansı harekete geçirmeye uğraşmak, emperyalizmin maskesini düşürmek ve bizi izole etme niyetlerini boşa çıkarıp onları izole etmeye çalışmak vardı. Bütün bunlar Küba açısından tabii ki çok iddialı hedeflerdi ve hepsi tam anlamıyla yerine getirilemedi. Ancak bazı önemli hususlar Amerika kıtası hükümetlerinin ve halklarının gözleri önüne serildi. 6. ayrımın sonu, sayfa 66.